Ayrım 29.
2. Gelelim ikinci varsayıma. Buna göre insanın örneğin düşünme yetenekleri duygusal yeteneklerinden, dürüstlük, cesaret, tutumluluk gibi karakter özellikleri düşünme ve duyma yeteneklerinden bağımsız. Zira bunlardan her birini beynin ayrı bir bölgesi kontrol ediyor. Bu atomistik ruh hayatı tablosu herhalde frenolojinin eleştiriye en açık olan yanı. İlk defa Royal Society'nin o zamanki genel sekreteri Peter Roger'ın 1824'te belirttiği gibi Gall, ruhsal yeteneklerle vücut organları arasında kurduğu yanlış bir benzetmeden hareket etmiş olmalı. Nasıl vücuttaki değişik salgılar başka başka salgı bezlerinden kaynaklanıyorsa, değişik ruhsal olaylar da beynin başka başka organlarından türüyor olmalıdır. Bakınız, Derek Gersten, Science and Philosophy, Penguin Books, 1989, sayfa 183. Öyle ya, gözün görevi görmek, kulağınki duymak, burnunki koku almak olduğuna göre düşünmek, acımak gibi yetenekler neden beynin değişik bölgelerinde odaklanmasın? Frenolojiyi bu açıdan şiddetle eleştirenlerden biri de Alman filozofu F.A. Lang. Materyalizmin Tarihi 1865 adlı eserinde Lang, anatomistlerin beyinde frenolojik bölgeler bulamadıklarını belirttikten sonra insanın her ruhsal durum ve davranışında tüm beynin, dolayısıyla frenologların ayırt ettikleri yeteneklerden pek çoğunun işe karıştığını, dolayısıyla bağımsız beyin merkezlerinden söz etmenin anlamsız olduğunu göstermeye çalışıyor. Frenolojiye göre örneğin iyi yürekli veya yardımsever bir insan, beyninin iyi yüreklilik bölgesi çok gelişmiş bir insandır. Oysa iyi yüreklilik belirtisi saydığımız herhangi bir davranışı biraz yakından incelersek, işe düşünme, duyma ve isteme yeteneklerinden başka görme, işitme gibi algıların da karıştığını görüyoruz. Bu nedenle Lang, frenolojiyi de astroloji gibi sözde bilimler öbeğine sokuyor ve bu vesileyle zamanının hukukçu, doktor, ilahiyatçı ve filozoflarından birçoğunun bilgi dağarcığını bu tür uyduruk bilimlerin oluşturduğunu vurguluyor. Bakınız Friedrich Albert Lang, History of Materialism, cilt 3, sayfa 113-14. Ayrıca Gersten, A.E., sayfa 184. 3. Her manevi yeteneğin insanda doğuştan var olduğu ve beyin kabuğunda ayrı ve belirli bir bölgesi olduğu varsayımına gelince, bu varsayımda ister istemez pek çok itiraza yol açıyor. Bir yol, bunların sayısı bile çözülmesi neredeyse imkansız bir sorun. Gall'in kendisi beyinde 26 bölge ayırt etmiş, sonra onun sistemini daha da geliştiren J.K. Spurzheim 1776-1832 ile George Comte 1788-1858 bu sayıyı 33'e çıkarmışlar. George, kardeşi Andrew ile birlikte Frenoloji Derneği'ni kurmuş. Britannica 1970, Vol 6, sayfa 120a. Ayırt ettikleri bölgeler bakın ne tür yetenekleri kontrol ediyor. Sevecenlik, çoluk çocuğa düşkünlük, ağzı kapalılık veya sır saklayıcılık, uyumluluk, geçimsizlik veya kavgacılık, yıkıcılık, yapıcılık, kendini takdir, self-esteem, onaylanma, beğenilme arzusu, tedbirlilik, iyilikseverlik, dürüstlük, kararlılık, mala, paraya düşkünlük, umut, merak, idealizm, zeka, taklitçilik, bireycilik, biçim artı boy artı ağırlık artı renk artı yer artı sayı artı düzen artı zaman artı ton artı dil algılama, hatırda tutma, karşılaştırıcı anlayış, metafizik düşünüş ve bunlar gibi. Gall'in listesinden katil ve hırsızlık gibi davranışlara da beyinde özel bölgeler ayırdığı anlaşılıyor. Ancak bu listelerin neye dayanılarak yapıldığı pek anlaşılmıyor. Gene de her frenoloğun en önemli bulduğu ruhsal yetenekleri listeye alıp kendisini pek fazla ilgilendirmeyenleri liste dışı bırakmış olması çok muhtemel. Nitekim J.W. Redfield adındaki frenoloğun 1894'te yayımladığı beyin haritasında tam 160 bölge ayırt etmiş olması bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Herhalde bu üstad politik öğretilere önem veren biriymiş ki beyinde bir de cumhuriyetçilik bölgesi ayırt etmiş. Eğer 20. yüzyılın yarısına kadar yaşamış olsaydı bunlara mutlaka ırkçılık, nazilik, komünizm, faşizm, sosyalizm, hatta belki Maoculuk gibi yeni bölgeler eklerdi. Neden gülüyorsunuz? Beyinde çocuk sevgisi bölgesi var da niçin örneğin homoseksüellik bölgesi olmasın? Latife bir yana, beyinde gerçekten bazı ruhsal fonksiyonları yöneten bölgeler varsa bunları ortaya çıkarmanın akla yakın tek bir yolu olabilir. O da doğrudan doğruya beyin üzerinde deneyler yapmaktır. Nitekim sonradan bilim adamlarının bu yola başvurduklarını görüyoruz. Bunların başında Fransız beyin anatomisti Pierre Florenz yer alıyor. Florenz, 1814-22 yılları arasında beynin çeşitli bölgelerinin işlevlerini saptamak için tavuklar üzerinde bir dizi araştırma yapmış. Kullandığı yöntem hem çok basit hem çok kesin. tavuk beyninin belli bir bölgesini çıkarıyor ve hangi zihinsel ve bedensel fonksiyonların yok olduğuna bakıyor. AE 1987 Vol 4 sayfa 844. Bu araştırmalar sonunda Florence her iki beyin kabuğu hemisferinin yüksek psişik ve düşünsel yetenekleri kontrol ettiği, cerebellum'un hareketlerini düzenlediği, medulla oblongata'nın ise hayati fonksiyonları, bu arada solunumu kontrol ettiği sonucuna varmış, ancak gri maddede daha ayrıntılı bölgeler saptayamamış. Bir beyin cerrahı olan Paul Broca, 1824-80 ise aynı yöntemle beyin kabuğunun sol alın bölgesinde konuşma merkezini saptamış. Bunu afazi yani konuşma yeteneğinin bozulması veya yok olmasını beyindeki ne tür bir zedelenmenin yol açtığını araştırırken buluyor. AE Vol 2 sayfa 537. Onun ardından G. Frisch ile E. Hitzig bu defa biraz daha değişik bir yöntem kullanarak gene köpekler üzerinde yaptıkları denemelerde beynin çeşitli noktalarına elektrik akımı vererek değişik hareketleri denetleyen 5 ayrı hareket merkezinin varlığını saptıyorlar. David Ferrier'in daha sonraki araştırmaları beyinde frenologların varsaydığı türden yeteneklerin değil, sadece değişik duyu ve hareket merkezlerinin olduğunu ortaya koyuyor. Bugün bu merkezlerin varlığı kabul edilmiş olmakla birlikte bellek hayal gücü düşünme en geniş anlamda gibi yüksek psişik fonksiyonların beynin belli yerlerinde lokalize olmadığı görüşü hakim. Bakınız Britannica Vol 26 sayfa 32. Bir de şu var, beyinde bölgeler ayırt edebilmek için her şeyden önce bu bölgelerin denetlediği inanç ve davranışların başka türden inanç ve davranışlardan kesin çizgilerle ayırt edilebilmesi gerekir. Oysa bu pratikte mümkün değildir. Biz bazı insanları cesur, bazılarını korkak diye nitelendirirsek bile bunlar mutlak değişmez nitelikler değildir. Örneğin sivil hayatta cesur diye tanıdığımız biri savaşta şu veya bu nedenle korkuya kapılabilir. Elbet bunun tersi de geçerli. Nitekim birçok dillerde medeni cesaret, sivil karıç diye bir deyim kullanılması da bundan olsa gerek. Kaldı ki cesaret sözcüğünün belirli bir anlamı da yok. Yani bir insana hangi şartlar altında cesur demek gerektiğini hiçbir zaman tam olarak bilemeyiz. Bu nedenle birimizin cesur dediği bir kimseye başka birisi bu yükleme uygulamaktan geri durabilir. Matematikle mantığa ait terimlerin dışındaki bütün sözcükler az veya çok belirsizdir. Oysa çok belirsiz terimlerle bilim yapılamaz. Bu konu için bakınız Hüseyin Batuhan, Dilin Tuzakları, Felsefe Arkivi, ayrıca H. Batuhan ve Theo Grünberg, Modern Mantık, 1. kitap. Bu durumda beyinde bir cesaret bölgesi ayırt etmeye kalkışmak da anlamsızlaşıyor. Ben kendilerine karşı son derece pintice ama başkalarına, hele yakınlarına karşı aşırı derecede cömertçe davranan insanlar tanırım. Şimdi bu tür insanların beynindeki cömertlik bölgesi mi daha çok gelişmiştir yoksa pintilik bölgesi mi? Ya da beyinlerinin aynı bölgesi bazen büyüyor bazen küçülüyor mu? İnsan davranışlarını etkileyen faktörler arasında beynin gri maddesinden çok limbik sistemin, duyguların, hatta sürüngenlik kompleksi, reptilian kompleks adı verilen beyin bölgesinin, ayrıca hormonların bulunduğunu biliyoruz. Bakınız Carl Sagan, The Dragons of Eden. Bunları söylemekten amacım sadece frenolojiyi alaya almak değil şüphesiz. Anlatmak istediğim herhangi bir öğretiyi ortaya atmadan, dolayısıyla kabul etmeden önce semantik, mantıksal ve metodolojik gereklilikleri yerine getirip getirmediğini araştırmak gerektiğini vurgulamak. Öyle sanıyorum ki Gall ve öteki frenologlar andığım semantik inceliklerden haberdar olsalardı, belki bu beyin bölgeleri teorisinin saçmalığını derhal fark ederlerdi. Bunun için de Locke'u okumuş olmaları yeterliydi. Bu söylediğim beyin fonksiyonlarında olduğu gibi bilim dalları arasında da içten bağlar olduğunu belgeliyor. İnsan Gall gibi sadece anatomist olursa bu tür kaba yanlışlara düşmek tehlikesine daima maruzdur. 4. Bu varsayıma göre herhangi bir manevi yetenek ne kadar gelişmişse beynin o bölgesi de o kadar büyük olur. Bilmem bu varsayımı eleştirmeye hatta ciddiye almaya değer mi? Hatırlarsanız el falında da buna benzer bir varsayımla karşılaşmıştık. Frenolojiyi el falına benzetmemin nedenlerinden biri de bu. Bir insanın katil mi, hırsız mı, akıllı mı, cömert mi olduğunu anlamak istiyorsanız bir frenoloji haritasında o bölgeleri bulup kafatasının biçiminden o bölgelerin büyüklük ve küçüklüğüne bakmanız yeterli. Bunun pratikte nasıl yapılabildiğini de anlamış değilim. İnsanlar bazen ne garip fikirlere kafalarını kaptırıyorlar, şaşmamak elde değil. Ancak aradan 200 yıla yakın zaman geçmiş olmasına rağmen bugün bile bazı insanlar kafa, daha doğrusu beyin hacminin büyüklüğüyle düşünme yeteneği, zeka arasında bir korelasyon olduğunu sanıyorlar. Conan Doyle'un bir eserinde Sherlock Holmes'un bir şapkanın büyüklüğünden sahibinin entelektüel yani kafasıyla çalışan biri olduğu sonucunu çıkarması frenolojinin etkisini gösteriyor olsa gerek. İleride de göreceğimiz gibi Conan Doyle neredeyse zamanının bütün bilim dışı öğretilerine inananlardan biri. Bakınız MG1 sayfa 293. 5. Gelelim son varsayıma. Ne yazık ki Galin bu varsayımı da geçerli değil. Zira sandığının tersine kafatası kalınlığı insandan insana değiştiği için kafatasının dış yüzeyi beynin topografisini yansıtmıyormuş. Britannica 1987 Vol 5 sayfa 87. Beyin üzerinde tam 6 büyük ciltlik bir eser yazmış birinin bunu bilmemesi çok garip. Ama siz asıl kaderin cilvesine bakın ki 1828'de Paris'te öldüğünde Galin kafatasını açmışlar ve ne görseler beğenirsiniz. Kendi kafatasının kalınlığı normal kafatası kalınlığının tam iki misli değil miymiş? Herhalde kendi beyninin ürettiği bir teoriyi gene kendi kafatasının yalanlayabileceği ihtimali Galin aklının ucundan bile geçmemiştir. Yoksa bu saçma teoriyi ortaya atmazdı. Yalnız bu okudan frenologların ve frenolojiye inananların etkilenmiş olmaları gerektiğini düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. İnsan bir defa kafasını bir fikre takmaya görsün. Bu tür karşıt örnekler ona vız gelir. Kaç defa aya gidildi gelindi ama yerin düz olduğuna inananlar gene de inançlarından dönmediler, öyle değil mi? Hem frenolojinin insanlara sunduğu imkanları bir düşünün. Bir insanın sadece kafatasını incelemekle onun bütün kişilik özelliklerini bir bir okuyabileceksiniz. Ayrıca bir sürü uzun, meşakkatli, üstelik ne sonuç vereceği belli olmayan araştırmalar yapmaya gerek kalmayacak. Bütün falların en çekici yanı da bu olsa gerek zaten, değil mi? En kısa yoldan doğruyu bulmak. Ama Platon'un dediği gibi doğruya götüren yol uzun ve meşakkatlidir. Dolayısıyla insan en basit gibi görünen bilgileri bile ancak çok sabır isteyen çalışmalar sonunda elde edebilir. Nitekim Galden bu yana neredeyse 200 yıl geçtiği ve binlerce araştırıcı işe karıştığı halde beynin işleyişiyle ilgili bütün sırlar henüz aydınlatılabilmiş değil. Bu gidişle daha uzun zamanda aydınlatılamayacak gibi görünüyor. Bugünkü bakış açımızdan Galin teorisi insana gerçekten çocuksu, hatta gülünç geliyor. Bütün bunlara rağmen Gal, beyinde çeşitli merkezler olması gerektiği fikrini ortaya atmakla bu konuda deneysel araştırmaların başlamasını öne yok olmuştur. Boş bir hayale kapılmasaydı bu araştırmalara başlama şerefi de onun olabilirdi. Ama bazen en aklı başında insanlar da kendilerini bu tür hayallere kaptırabiliyorlar. İ ve Fizyognomi. Franz Gall, insanın manevi hayatıyla beyninin fiziksel özellikleri arasında bir korelasyon bulunduğu varsayımından hareketle, beynin bir deyime kalıbı demek olan kafatası biçiminden kişinin karakter özelliklerinin okunabileceği sonucuna varmıştı. Bugün bu tür özelliklerin vücut ve dolayısıyla kafatası biçimi de dahil, büyük ölçüde kişinin ana babasından, dolayısıyla atalarından devraldığı genlerden, bir ölçüde de yetiştiği sosyal, doğal ve kültürel çevreden kaynaklandığını biliyoruz. Ancak bir insanın karakterini yüz çizgilerinden okunabileceği düşüncesinin ta Aristo'ya atfedilen bir kitaba kadar gittiği anlaşılıyor. O günden bugüne bu konuda çelişit görüşler ortaya atılmış. Falcılık kokan her tür konuda olduğu gibi özellikle Rönesans döneminde bu konuda da pek çok kitap yayımlanmış. Bugüne kadar psikologların yaptığı araştırmalar burun, kulak, dudak biçimlerinin, saç ve göz renginin, cilt dokusunun ve öteki yüz özelliklerinin karakter özellikleriyle hiçbir bağlantısı olmadığını ortaya koymuş bulunuyor. Bunun yalnız iki istisnası var. Birisi zihinsel bozukluklar, ötekisi bazı yaşantılar. Örneğin, kretinizm adı verilen genetik hastalıkla malul insanlarda görülen yüz ifadesi, başka bir takım davranış bozukluklarıyla birlikte o kişilerin zihinsel durumları hakkında ipuçları verir. Hidrosefalos, Addison hastalığı ve bunlar gibiler genetik kökenli bozukluklar içinde aynı şey söz konusu. Nitekim bazı insanların geri zekalı oldukları yüzlerinden okunabilir. Ancak normal bir insanın ne zihinsel ne de karakteriyle ilgili özelliklerini yüzünden okuyamazsınız. Belki üstün zekalı kişilerin gözlerindeki parıltıdan bir anlam çıkarmak mümkün. Ama hepsi o kadar. Bir de yıllar boyu acı çekmiş veya uzun süre çevresindeki insanlardan kötülük görmüş insanların yüzünde bu yaşantılar iz bırakmış olabilir. Fizyognomi deyimini ilk defa kullanan kişi J.K. Lavater. 1741-1801 adındaki İsviçreli din adamı. Bu konuda yazdığı ciltlerle kitap yazarın ününü o kadar yaymış ki Göte bile kendisiyle işbirliği etmiş. Ancak bugün adı bile pek anılmıyor. Lavater'den sonra adından en çok söz edilmiş olan fizyognomist Cesar Lombroso 1836-1909 adındaki İtalyan kriminolog olsa gerek. İlgi alanı kriminoloji olduğundan olacak, Lombroso suç işlemeye yatkın kişilerin normal insanlardan yüz çizgilerine bakarak ayırt edilebileceği umuduna kapılmış. umut sözcüğünü bilerek kullanıyorum, zira bu tür girişimlerde özlemsel düşünüşün büyük bir etkisi olduğu anlaşılıyor. Bir yol, Lombroso'nun suç işlemeye yatkınlık gibi genetik, yani kalıtsal bir niteliğin var olduğuna inandığı besbelli. Öte yandan profesyonel suçluların, yani katil, hırsız, soyguncuların yüzlerinde bazı özellikler saptadığı inancında. O bunlara stigmatlar diyor. Bizde de katil suratlı gibi deyimler bazen halk arasında kullanılıyor. Nitekim Lombroso bir kitabında hapishanelerde rastladığı suçluların fotoğraflarıyla tezinin doğruluğunu kanıtlamaya çalışıyormuş. Ancak yaptığı istatistiksel araştırmalar çok yalapşap olmalı ki Lombroso'nun görüşleri meslektaşları arasında pek iltifat görmemiş ve unutulmuş. Derken 1930'lu yıllarda Harvard Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olan Ernst A. Houghton, yaptığı araştırmalarda birçok vücut özellikleriyle bazı suç türleri arasında korelasyonlar saptadığını iddia etmiş. Örneğin soyguncular daha çok sık sakallı, kulak memeleri yapışık ve buna benzer bir takım vücut özellikleri olan insanlar arasından çıkıyormuş. Bakınız MG1 sayfa 29. Siz bilmem ama soygunculukla kulak memesi arasındaki korelasyon bile benim midemi bulandırdı. Charles Goring, İngiltere'de üniversite öğrencileriyle hapishanelerdeki suçlular arasında yaptığı bir araştırmada, Lombroso'nun suç işleyenlerde saptadığı türden beden özelliklerinin her iki grupta da eşit sayıda bölündüğünü görmüş. Gerçi o da suç işleme eğiliminin kalıtsal, genetik olduğu kanısındaymış. Ancak bunun Lombroso'nun sandığı gibi fiziksel stigmatlarla değil, zihinsel bozukluklarla ilgili olduğunu düşünüyormuş. William Halley adındaki Amerikalı psikiyatr ise suç işlemede pek çok etkenin işe karıştığı görüşünde. Bakınız Britannica 1970 Vol 6 sayfa 2774. Vücut yapısından insan karakteri hakkında bilgi edinmek sevdasına kapılanlardan biri de Ernst Kroschmer, 1888-1964 adındaki Alman psikiyatr. O da mesleği gereği ruhi bozukluklar veya hastalıklarla beden yapısı arasında ilişkiler olabileceğini düşünmüş ve bu düşüncesinin hiç de boş olmadığı sonucuna varmış. Bu alandaki araştırmalarını içeren Korbrau und Charakter 1921 başlığını taşıyan kitabında Kreschmer beden yapısı bakımından insanları 3 ana öbeğe veya tipe ayırıyor. Kreschmer'in adı geçen eseri Beden Yapısı ve Karakter başlığı altında Profesör Mümtaz Turhan tarafından Türkçe'ye çevrilmişti. 1. Uzun boylu, ince yapılı, uzun kollu ve bacaklı, dar yüzlü, astenik tip. 2. Geniş omuzlu ve gövdeli, adeleleri gelişmiş, kol ve bacakları ölçülü, atletik tip. 3. Geniş yapılı, yuvarlak yüzlü, kol ve bacakları kısaca, özellikle orta yaşlarda kilo almaya eğilimli, piknik tip. Çalıştığı akıl hastanesinde yaptığı araştırmalar sonucunda Kreschmer, piknik tiplerde siklotimik dediği bir mizacın, temperament, ağır bastığını saptamış. Yani bu tip insanlarda aşırı derecede neşelenme ve kederlenme eğilimleri görülüyormuş. Psikiyatri dilinde manik depresif tip. Buna karşılık astenik tipler içe dönük, utangaç, ağırbaşlı, bazen fazla duyarlı, bazen flegmatik, ağırkanlı, hatta iyice durgun oluyorlarmış. Kreschmer bunlara şizotimik, yani şizofreniye yatkın tipler diyor. Atletik tiplerse bu ikisi arası bir mizaç sergiliyorlarmış. Yani ne fazla manik depresif ne de şizofrenik belirtiler gösteriyorlar. Kreschmer'in de kaba vücut yapısına bakıp bundan kişinin karakter özellikleri ama en çok da ne tür ruhsal bozukluklara eğilimli olacağı konusunda bazı ipuçları edinmek istediği açıkça görülüyor. Bu tür bir paralelizmin nasıl bir teorik temele oturttuğu konusunda bir fikrim yok. Ancak beden ve ruh yapısı arasında bir korelasyon olsa bile bunu bilmenin insana nasıl bir pratik fayda sağlayabileceğini düşünemiyorum. Bu derece kaba bir paralelizmin karakter ve ruhsal bozuklukların teşhisinde ne kadar yararlı olabilir ki? Hatta zararlı olması çok daha muhtemel, zira daha önceki gözlemlere dayandığı iddia edilen bu tür bir paralelizm çok sağlam teorik bir temele oturtulmadıkça, yani bilimsel bir açıklaması yapılmadıkça yanlış teşhis konulmasına bile yol açabilir. Nitekim herhalde bunu fark etmiş olmalı ki Amerikalı Dr. William Sheldon, Kreschmer'in sistemini geliştirmek için çok daha kapsamlı araştırmalar yapmış, ancak onun elde ettiği üçlü sistemde bazı üstünlüklerine rağmen pratik açıdan Kreschmer'inkinden daha fazla yararlı olmamış. Bakınız Britannica 1970 Vol 17 sayfa 695, Britannica 1987 Vol 25 sayfa 497 ve S. MG1 sayfa 295. Doğrusu buna hiç şaşmadım. Bir kişinin karakter özelliklerinin neler olduğunu doğrudan doğruya araştırmak varken bu tür dolaylı yollara başvurmak bana falcılıktan kalma bir düşünüş alışkanlığının ürünü gibi geliyor. Ancak gene de bu tür uğraşıları şarlatanlık kategorisine sokmak doğru olmaz elbet. Zira yanlış veya çıkmaz bir yolda da olsalar, bu tür araştırmalara girişenler gözlemlere dayandıkları gibi istatistiksel yöntemlere başvuruyorlar. 5. Pratik bilgi alanıyla ilgili şarlatanlıklar. Genel açıklama. Buraya kadar daha çok teorik düzeyde kalan, hiç değilse öyle görünen şarlatanlıklara değindik. Başka bir deyişle, birinci derecede insanların inançlarını etkileme amacına yönelik şarlatanlıkları inceledik. Ancak inançlar da insanların davranışlarını etkileyebildiği için, şarlatanların insanların inançlarını etkileyerek davranışlarını etkilemek istemiş olmaları da mümkün. Örneğin, Velikovski, geçmişte olup bitmiş astronomik bir olay hakkındaki iddiasıyla bazı insanlarda dindar bir tavrın oluşmasını amaçlamış olabilir. Aynı şekilde, Dönikin de saf insanlara verdiği sansasyonel haberle kitabını satın alacakların sayısını arttırmayı hesaplamış olabilir. Bütün şarlatanların bilinç altında bu sonuncu amacın yattığından eminim. Bir de doğrudan doğruya yeni bir teknik keşifte bulunduklarını iddia eden, dolayısıyla teori alanından çok pratik alanında bilgiçlik taslayan şarlatanlar var. Dolayısıyla bunlara know-how şarlatanları da diyebilirsiniz. Bunları ortodoks, yani bilimsel, teknolojiden ayırt eden özellik, getirdiklerini iddia ettikleri yeni tekniklerin herhangi bir sağlam teorik bilgi temeline dayanmaması. Ayrıca böyle bir temele dayanan teknik veya teknolojilerden daha üstün olduklarını iddia etmeleri. Dahası var, nasıl bazı şarlatanlar matematikçilerin kanıtlanamaz dedikleri bazı varsayımları kendilerinin pekala kanıtladıkları iddiasındalarsa, aynı şekilde bir kısım şarlatanlar fizikçilerin yapılamaz dedikleri bazı makineleri yapabildikleri iddiasındalar. Bunun en tipik örneği ünlü Perpetuum Mobil, sürekli hareket makinesi. Bir tür bedava enerji üretme sevdasından kaynaklanan bu tür makinelerden hiçbiri çalışmamıştır. Zira termodinamiğin birinci yasası gereği hiçbir makinenin aldığı enerjiden fazlasını vermesi mümkün değildir. Nitekim bütün makineler bir kısım enerjinin ısı olarak kaybolmasından ötürü düşük randımanla çalışırlar. Perpetuum Mobil makinalarının herhangi bir fayda veya zararı olmadığı için bunlardan söz etmeyeceğim. Konuyu merak edenler MG3 sayfa 145-166'ya bakabilirler. Yeryüzünde ilk göründüğü günden bu yana insanoğlu yaşamını sürdürebilmek için birçok irili ufaklı teknik geliştirmiştir. Bunların bir kısmı alet, bir kısmı da yöntemdir. Ancak işe yarayan aletler gibi olumlu sonuç veren yöntemlerin de insanın gözlemlerine ve bunlardan çıkardığı sonuçlara dayandığı şüphe götürmez. Ne var ki insanoğlu uzun tarihi boyunca her pratik problemini çözememiş, her derdine çare bulamamıştır. İşte bu gibi durumlarda insanın büyü ve sihir denilen akıl dışı, bilgiye dayanmayan yöntemlere başvurduğunu görüyoruz. Bilginin olmadığı yerde inanç işe karışır. Nitekim nehir taşmalarını önlemek için su bendi yapmasını öğrenen insanoğlu, kuraklık karşısında çaresiz kalınca sihirbaza veya hocaya başvurmaktan başka bir şey yapamaz. Yağmur duasına çıkmak veya buna benzer başka işler, yağmur yağdırmanın son çaresidir onun için. Çaresizlik bu nedenle insanüstü veya tanrısal güçlere inanmanın ana kaynağı olsa gerek. Şarlatanlar da tıpkı büyücü veya sihirbazlar gibi daha çok ortodoks bilimin çaresiz kaldığı yerde ortaya çıkmakta ve insanlara her derde bir çare bulunabileceği mesajını vermektedir.